İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Akın Hocam, Sayın Altı Hocam ve Sayın Serdar Hocam'la birlikte hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Allah razı olsun hocam.
Darwinizme çakmaya devam edeceğiz inşallah.
İnşallah.
Bu Dejen'in sistemine. Şimdi bir gazete haberiyle başlayalım önce. Bugün basında çıkan bir haber. Bakın burada görüyorsunuz. NTV MSNBC'de çıkmış. Bir amber içerisinde 34 milyon yıllık yaban arısı fosili buluyorlar. Ve bunun hiç değişmediğini, yani evrim geçirmediğini, ki hocamız bunu izah etti daha önceki bölümünde programın. Bunun gibi yüz milyonlarca fosil var ve hiç değişmediğini kanıtlıyor kesin olarak. Amber fosillerinden binlercesi var böyle. On binlercesi, yüz binlercesi. Ve canlıların hiçbir şekilde en ufak bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor. Çünkü diğer fosillerde ne kadar olsa iskelet kalıntıları oluyor değil mi? Kemik parçaları ama amber fosillerinde canlının bütün özelliklerini gösteriyor artık. Antenine kadar, ayaklarındaki tüylere kadar. Yani milimetrik değişim olmadığını, hiçbir şekilde evrim olmadığını %100 kanıtlayan çok net fosiller. Fakat başlık çok ilginç. Tasarım iyiyse evrim karışmıyor. Yani bu bir kere şu delil değil mi? Çok net bir delil. Neyi gösteriyor? Allah'ın yarattığını ve evrimin olmadığını. Güya bu şekilde böyle kelime oyunlarıyla, böyle çarpıtmalarla artık böyle darwinizmi zorla ayakta tutma falan bitti artık bunlar. Yani bunlar geçti böyle. Çok net işte Allah gösteriyor burada değil mi? Delilini yaratılmış. Allah'ın yarattığını ve evrimin hiçbir şekilde olmadığını, darwinizmin ne büyük bir saçmalık olduğunu bilimsel deliller bakın fosil kanıtları bize sunuyor ve bunun gibi 300 milyon fosil var. Bu çok önemli. Bunun binlercesini hocamız ortaya çıkardı ve hakikaten kimse bilmiyordu hocamız ortaya çıkartana kadar. Kimsenin haberi yoktu böyle fosillerin değil mi günümüzdeki canlılarla aynı olduğunun, bunun yüz milyonlarcasının olduğunun. Elhamdülillah bu artık tam net olarak böyle balyoz gibi indi bütün dünyanın üzerine hocamız vesilesiyle. Böyle kelime oyunları yok tasarım iyiyse evrim karışmıyor bir eşek tarısı türünün. İşte değişim geçirmediği keşfedildi. Allah'ın yarattığı evet, desene Allah yaratmış da ispatlıyor bunu değil mi? Evrim yani, yoktur diye.
Evrimci bir yayın organı zaten.
Evet.
Ama bir bilimsel keşfi saklayamıyor. Bir gerçek. Ne söyleyeceğini şaşırmıştım. Çünkü ya bakın yanlarında işte atalarımızın yüzleri demiş. Yine evrim yalanı haberi mesela koymuş. İşte dinozorun renkleri. Yani onları almaktan kendini koyamıyor. Ama bilimsel gerçeği de nasıl söyleyeceğini de bilememiş. Yani yaratılış demek bu aslında.
Ay çok de, çok komik bakın diyor ki tasarım iyiyse evrim karışmıyor. Evrim diye bir adam var. Tasarım iyi olmadığı zaman karışıyor. Tasarım iyi olunca karışmıyor. Yani soralım evrime neye karışıyor neye karışmıyor.
Ya burada Hazreti, biraz da
evet. Hazreti İbrahim kıssası var pardon. Putlar var değil mi? Hazreti İbrahim putları kırıyor. Büyünü bırakıyor en son. Kim kırdı bunu dediklerinde ona sorun diyor. Andolsun sen de bilirsin onu yapamayacağını diyorlar değil mi cevap İnşallah. Olarak. Yani burada evrim yani bir hayali bir isim. Evet. Evrim karışmıyor. Evrim oturuyor evrim beyefendi orada. Bakıyor tasarıma bu diyor tasarım. Ya böyle saçma şey olur mu böyle çocukça değil mi? Saçma sapan çocukça bile değil. Çocuklar da inanmaz artık buna.
Bütün amber fosilleri mükemmel. Yani canlıların üç boyutlu yapısı. Hatta İngiltere'de bir araştırma yaptılar. Bir amberde bir kan damlası da buldular. Aynı böceğin. Günümüzde de örneği var. Kan damlasını dahi karşılaştılar. O dahi aynı. Yani üç boyutlu yapıları, ister izleri olsun, ister böyle görüntüler olsun. Her şey aynı. Hepsi mükemmel. Demek ki evrim yok.
Bir de açık. Biraz şey gibi söylemişler sanki. Sadece yaban arısı değişmemiş. Yani aradan bir tane örnek çıkmış. Onu örnek veriyoruz diye söylemiş gibi bir hava vermeye çalışmışlar. Yani diğer yerlerde de eğer böyle ara geçiş, yani daha doğrusu fosil kayıtlarına rastlandığı zaman değişmedi denilirse ha bu da demek ki öyleymiş. Ha birkaç taneden bir tanesi demek ki gibi bir hava oluşturmak için büyük ihtimal böyle bir şey yapmış olabilirler. Halbuki fosil kayıtlarının tamamı değişmemiş durumda. 350 milyon tane fosil var ve tamamı aynı şekilde. Hatta bununla ilgili yine bir paleontoloğun bir sözü var. Drake Ager diye bir evrimci bilim adamının sözü bu. Fosil kayıtlarıyla ilgili söylediği bir şey. Sorunumuz şudur. Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde türler ya da sınıflar seviyesinde olsun sürekli olarak aynı gerçekle karşılaşırız. Kademeli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz. Yani bir evrimci olmasına rağmen kademeli evrim diye bir şey olmadığını, aniden yeryüzünde oluşan gruplar olduğunu söylüyor bu bilim adamı.
Evet.
Zaten Allah'ın yoktan bir anda var ettiği, Kambriyen devrinin de anlatımlarıyla yani Kambriyen devrinin de delilleriyle zaten şu anda açıklığa kavuşmuş durumda
işte. Şimdi artık bu tür hani laf cambazlığıyla hiçbir gerçeği gizleyemezdi. Çünkü artık evet. internet var ve dünyada herkes bunu kullanıyor. Değil mi? Şimdi evrim diye yazsınlar arama motorlarından birine. Bakalım ne çıkacak karşılarına.
Evet.
Değil mi? Bütün hocamızın bütün eserleri, bütün evrimi geçersiz kılan bilimsel gelişmeleri ve mantıkları. O yüzden yani böyle medyatik oyunlarla artık milleti kandırma dönemi bitti.
Evet.
Değil mi ya? Hocamızın binlerce sayfa bu konuda birikmiş literatürü var. Ve dünyada kaynak olarak kullanılıyor. Fosiller var. Fosil yazsınlar. Ne çıkacak karşılığında? Bizim yaratılış hocamızın hazırladığı yaratılış müzesi sitesi çıkacak. Bütün fosilleri görecekler. Değil mi? Evrim yazsınlar. Bütün yaratılış gerçekleri karşılığında çıkacak. Maşallah. Artık o dönem bitti. O yüzden
evet.
böyle hiç kimse artık bunlara inanmıyor. Kanmıyor.
Yani. Bu haberler zaten ağlama sesi bu. Böyle cik sesleri bunlar böyle. Olayı böyle evrim vardır diyemiyor doğrudan artık. Ya işte bu fosilde yok evrimdi falan demeye başladılar böyle. Sonra hiçbir fosilde yok diyecekler bir adım sonrası Allah'ın izniyle. Nasıl hani evet. Richard Dawkins önce tesadüfi savunuyordu. Sonra ya tesadüfen olamaz dedi. Yani Adnan Hoca haklı dedi yani onu demek ya Allah'ın dilemesiyle. İnşallah uzaylılar getirdi dedi. Bir adım sonrası Allah yaratmıştır diyecek. Yani o noktaya geldi. Bakın çok güzel bir haber daha var. Rusya değil mi? Komünizmin kalesiydi çok açık bir şekilde. Elhamdülillah. Rusya'da hocamızın eserleri çok satıyor. Çok okunuyor kitaplar ve başladı. Muazzam bir değişim başladı maşallah. Rusya içerisinde. Burada bakın İngilizce haber şöyle diyor. Rusya Kilisesi Darwin'in okullardaki okutulma monopolisi yani tek eline artık bir sona erdirilmesi. Yani İnşallah. Yaratılışın anlatılması gerektiğini açıkça ilan etmiş. Bunu daha önce yapamıyorlardı. Zaten kilise dünyanın birçok yerinde değil mi? Vatikan dahil olmak üzere Rusya'da kiliseleri temsil ediyorum da. Vatikan mesela alenen Darwinizmi destekliyor. Hatta böyle bir toplantı düzenlemişlerdi. Şimdi hocamızın eserleriyle artık cesaretle topladılar. Darwinizm nasıl ezildiğini gördüler. Yani yaratılışın nasıl galip geldiğini, Allah'ın dininin galip geldiğini inşallah. Onlar da seslerini yükseltiyorlar okutulmasın diye. Ki komünizmin kalesiydi bakın maşallah evet. değil mi?
İnşallah.
Bütün dünyada bu şekilde gelişmeler oluyor. 200 ülkesinde okunuyor hocamızın i̇nşallah. Kitapları dünyanın.
Öyle. İnşallah.
Zaten ara geçiş formu diyorlar. Yani canlıların yavaş yavaş ilerlediğini iddia ediyorlar. Mesela bizim kafatasımızda iki tane boşluk var değil mi? Göz boşluğu denen bir boşluk var. Çünkü fosil kayıtlarında yumuşak kısımlar kalmadığı için biz de sert kısımlardan daha rahat konuşabiliriz. İki tane boşluk var. Peki bu boşluğun mesela kafanın üst tarafında olan bir hali veyahut da yan tarafında olan bir hali var mı şu anda fosil kayıtlarında böyle bir şey rastlamıyoruz. Peki direkt tam ikisi de aynı hizada simetrik olarak orada oluşmuşsa yani ilk fosil kaydında kafatasında bile bunu görüyorsak eğer nasıl bir gelişmeden söz edeceğiz o zaman biz? Yani burun deliği de aynı yerde. İnşallah. Yani dişler aynı. Mesela dişler de çok önemli. Dişler de, mesela kesici dişler var ön tarafta değil mi? Bütün canlılarda, bütün fosillerde kesici dişler önde. Çiğnemek için gerekli dişler arkada. Şimdi bizim fosil kayıtlarında eğer öyle iddia edildiği gibi olsaydı mesela bazı fosillerde çiğnemek için kullandığımız dişlerin ön tarafta olduğunu görürdük. Mesela bu yavaş yavaş böyle değişmelerle en sonunda o ağız yapısının oturduğunu görmüş olmamız lazım. Hayır öyle değil. İlk fosilde dahi yani maymunlarda da insanlara ait fosillerde de hep kesici dişler önde. Kim karar verdi? O dişin tasarımını kim yarattı? Allah tasarlamaz inşallah. Ama yarattığı her şeyde bir tasarım var. O tasarım kime ait? Şimdi evrimcilerin bunu cevaplaması gerekiyor. Yani o göz deliği veyahut da dişlerin oluşumu. Mesela kolumuzda, bacaklarımızda, parmaklarımızın mesela kemikleri var. Onların boyutları hep aynı. Değil mi? Bir orantılı. Böyle eğer onların dediği gibi mutasyon tarzı bir şeyle olsaydı bir parmağın daha uzun olması gerekirdi mesela. İşte sağ taraftaki kemiğin biraz daha uzun, diğerinin biraz daha kısa. Böyle bir fosile rastlamamız gerekiyordu. Böyle bir şey yok. Her zaman simetrik, aynı boyutta. Ve de zaten şimdi şeyi de okuyayım. Size evrimcilerin mutasyonla ilgili söylediği şeyleri okuyayım mesela size. Ne kadar çok sayıda olursa olsunlar mutasyonlar herhangi bir evrim meydana getirmezler diyor bir evrimci. Pierre Paul isimli. Onun haricinde Gordon Tyler isimli bir evrimci var. O da şöyle demiş. Bu çok çarpıcı ama bir o kadar da gözden kaçırılan bir gerçektir. 60 yıldır dünyanın dört bir yanındaki genetikçiler evrimi kanıtlamak için meyve sinekleri yetiştiriyorlar. Ama hala bir türün hatta tek bir enzimin bile ortaya çıkışını gözlemlemiş değiller diyor. Evet. Şimdi mutasyon Bir türü bırakın yani tek bir enzim bile oluşturmuyor. Tek bir enzim bile oluşturamayan bir şey nasıl doğadaki trilyonlarca bilgiyi oluşturabiliyor?
Mesela kim sanat eserleri var değil mi? Parklarda falan heykeller oluyor. Yani bir insan heykel gördüğünde ne der? Belli ki bunu biri yapmıştır. Yani böyle evet. Güzel, simetrik, altın oranlı, yani her kıvrımı düzgün ayarlanmış. Bu tesadüflerin eseri olmaz. Şimdi evrimci kafaya göre olması lazım. Heykellerin dahi böyle tesadüf olması lazım. Niye? Çünkü baktığında madde nedir? Zaten dünyada olan bir madde. İşte şimşek 4.6 milyar yıldır var. İşte rüzgar 4.6 milyar yıldır var. Fiziksel etmenler, canlılar gibi mükemmel teknoloji harikaları meydana getirebiliyorsa elbette getiremiyor. Heykeller gibi sayısız örneğini karşımızda olması lazım. Halbuki evet. Böyle bir durum yok. Yani her şey mükemmel. Bir de her şeyde mükemmel bir estetik var. Yani insanın içini açıyor. Bir çiçeğe baktığımızda değil mi? Bin bir türlü rengi, bin bir türlü kokusu, o harika desenleri.
Koku niye olsun ki?
Yani o deseni hangi tesadüfi yapabilir? Bir tavşanın yüzüne baktığınızda o olağanüstü sevimli. Yani sevimlilikten ne anlar tesadüf? Evrim her aşamasıyla saçma
batıl
sapan.
Batıl pagan dini zaten. Evet. Yani ısrarla sürdürülen bir batıl bir din. Evet. Başka bir açıklaması
yok. Bakın bir filmimiz var. Yani mutasyon mutlaka bozuyor. Var olan bir yapıyı bozar. Daha ileriye götürmez. Bir örnek olarak bakın burada görüyoruz. Meyve mutasyona uğramış bir meyve sineği. Anteninin olması gereken yerde bakın bir bacak var. Bakın görüyorsunuz. Antenin olması gereken yerde bir bacak çıkmış. Şeyde meyve sineğinde. Dolayısıyla hayvan böcek sakat hale gelmiş. Bu çok açık evet. Bir şekilde. Yani mutasyondan kaynaklanan değil mi? Bir bozukluk.
Yeni bir organ eklenmemiş mutasyon
organ sonrası. Değil zaten var olan bir yapıyı bozmuş. Evet. Bu hep böyle olur. Ki bu yani ağır sakatlık daha da ağır oluyor sakatlıklar. Sadece var olan bilginin düzensizce karışması ve bozulmasına sebep oluyorlar mutasyonlar.
Evet. Bir de biz eğer bu kadar mutasyon oluyorsa doğada bizim böyle birçok canlıya rastlamamız gerekiyordu bu 350 milyon fosilin evet. İçerisinde.
Bunların çok az bir kısmı etkisiz, %99'u zararlı. Evet. Yani hiçbir mutasyon canlıda bir gelişim meydana getirmez, yeni genetik bilgi meydana getirmez. Bakın bu çok önemli. Şimdi bunun mekanizmasını anlatalım bakın. Şöyle, bu İngilizce ama ben şimdi basitleştirerek, tercüme ederek anlatacağım şimdi burada. Şöyle büyütelim. Evet, bakın burada mutasyonların mekanizmalarını kısaca özetleyelim. Bu gördüğünüz bu yapılar genetik yapılar. Bunların gen olduğunu varsayalım. Yani DNA üzerindeki genetik yapıları temsil ediyor bu gördüğünüz tüp gibi yapılar. Deresyon diye bir mutasyon örneği var. Burada genetik bilgide eksilme meydana geliyor. Mesela gördüğünüz gibi bakın şu kare içine alınmış bölüm çarpı ile işaretlenmiş. Ortadan kayboluyor. Dolayısıyla gende bir genetik bilgi kaybı oluyor. Zararlı. %100 zararlı. Duplikasyon diye bir mekanizma var. Bunda var olan bir genetik bilginin aynısıyla kopyalanması söz konusu. Bakın iki katına çıkıyor. Bu da zararlı. Şundan dolayı zararlı. DNA'da o kadar hassas bir yapılanma var ki hiçbir genin kopyasının oluşması yarar getirmiyor. Mesela şöyle düşünebiliriz. İnsülin hormonunu yapan bir gen var değil mi? Siz bunu iki katını çıkardığınızda o insan daha ileriye gitmiyor. Hemen zarar görüyor bundan. Çünkü insülini kontrol eden hassas mekanizmalar var. Hayat boyu ayarlanmak zorunda. Biraz fazla olursa şekeri çok düşürüyor. Hipoglisemi, koma, ölüm meydana geliyor. Biraz az olursa bu sefer diyabet hastalığı ortaya çıkıyor. Yine koma, yine ölüm meydana getiriyor. Dolayısıyla bu şekilde bir genetik genlerdeki çoğalma bu hassas dengeleri bozuyor. Aynı zamanda duplikasyonda böyle yan yana da gelmeyebiliyor. Bazen genin aynısının kopyası gidiyor. Başka bir genin ortasına oturuyor mesela. Veya onu kontrol eden mekanizmalarının üzerine oturuyor. Ve dolayısıyla tahrip ediyor oradaki fonksiyonu da. Halbuki yani böyle bir şeyi açıkça yani görülen şuna da benzetebiliriz. Bir araba var. Arabanın bagajında diyorlar ki bunlar bir duplikasyon oldu. Yeni bir genetik kopya oluştu. O kopyanın üzerine meydana gelen mutasyonlarla yepyeni bir gen oluştu diye o kadar ileri gidiyorlar yani saçmalıyorlar. Şuna benziyor yani anlattıkları. O kadar hikaye ki bir araba var. Arabanın bagajında bir tane daha motor var. O motor üzerinde bazı değişiklikler meydana geliyor. O motor da her nasılsa sisteme bağlanıyor birdenbire. Arabanın motoru iki katına çıkıyor. Araba motorla daha hızlı. Yani böyle saçma şey olur mu? Yani bunu çocuklar bile güler. Bu kadar ilgisiz bir şey. İnversiyon diye bir metot şey var burada. Bakın gen tersine dönüyor. Bu da bozuyor çünkü. Dediğim gibi genin yapısı o kadar hassas ki bunların etrafında düzenleyici bölgeler var, regülatör bölgeler var. Ve ayrıca herhangi bir değişiklik meydana geldiği zaman o genin yapısında bütün bu bölgelerle birlikte bozulma meydana getiriyor etrafıyla birlikte.
Bir cümleyi ters çevirmek gibi bir şey herhalde, evet. Değil mi? Kitap içerisindeki cümleyi, evet. Tamamen harfleriyle beraber.
Yeni bilgi eklenmesi, bakın burada yepyeni bir gen geliyor. Diğer genlerin arasına, ortasına oturuyor. Bu da yapıyı bozuyor. Yine yani translokasyon dedikleri, bu da işte aynı şekilde, çok artık fazla uzatmayalım lafı. Genlerin yapısı mükemmel. Yani Allah tarafından özel İnşallah. Olarak yaratılmış ve en mükemmel şekliyle. Siz burada bırakın yeni bir gen oluşmayı, başka bir gen, bir harf değişikliği meydana getirdiğiniz zaman onu kodladı. Proteinin yapısı bozuluyor. Proteinin yapısı bozulunca da ağır bir sakatlık, hastalık ve ölüm meydana geliyor. Evet. Dolayısıyla faydalı mutasyon falan yok. Bunu deneyler de gösterdi. 60 yıl uğraştılar bakın bu saçmalıkları ispatlamak için. Bakteriler ve meyve sinekleri üzerinde. Hepsi başarısız oldu. Yani tamamı 60 yıl boyunca yani. Binlerce örneğini gözlemlediler mutasyonların. Nagasaki'de, Hiroşima'da atom bombası patlamasından sonra milyonlarca insan mutasyona uğradı. Hepsi sakatlandılar, kanser oldular ve hayatlarını kaybettiler. Ondan sonra deneyler bu şekilde, gözlemler bu şekilde. Dolayısıyla mutasyon falan, yani hikaye bu. Böyle öyle bir evrimleştirici mekanizma yok. Mutlaka zararlı oluyor. Patoloji ve asimetri meydana getirir. Halbuki hocamız biraz önceki programda da açıkladı. Allah mükemmel bir simetriyle ve altın oranla yaratılış var. Yani altın oranla yaratılış zaten muazzam bir iman hakikati. 1.618'lik oran var. Matematikten çıkan Fibonacci diye bir ortaçağ matematikçinin bulduğu bu sayıyı canlıların üzerinde görüyorsunuz yani. Kozalaklar 1.618'lik bir oranla yaratılmış. Dalgalara bakıyorsunuz, dalgalar düşerken altın oranla düşüyor. Uzaydaki galaksilerin sarmalları altın oran, 1.618'lik bir oranla.
Ay
çiçeği o şekilde, Natrius o şekilde, salyangozlar o şekilde. Yani bu tabi yüce bir yaratıcının değil mi? Sonsuz aklını gösterir inşallah.
Hepsini Allah'ın yarattığını gösteriyor, evet, inşallah. İnşallah. Evrimcilerin söylediği bir de şey var. Evrim gelecekte ispatlanabilir mi? İspatlanacaktır gibi bir aldatmaca var. Şimdi evrimi böyle şey gibi herhalde düşünüyorlar veyahut da öyle lanse etmeye çalışıyorlar. Bilimsel bir icatmış gibi sanki. Yani şu anda mesela ışınlama olayı yok. Bir insan ışınlanamıyor. Ama şey diyebiliyoruz mesela, belki gelecekte olur diyebiliyoruz. Bu bilimsel bir icattır sonuçta, değil mi? Ama evrim bilimsel bir icat değil. Yani biz bunun bulgularına baktık. Protein, hücre kendi kendine oluşabiliyor mu doğada? Oluşamıyor. Bilim şu anda hatta bu teknolojisiyle de yapamıyor. Peki bir canlıya dönüşebiliyor mu? Herhangi öyle bir mekanizması var mı? Mesela mutasyon sadece DNA'yı değiştiren bir mekanizma. Mutasyon bir canlıya yeni bilgi eklememiş mi? Yok. O da eklememiş. Canlılar kademeli kademeli mi oluşmuş yoksa doğada birden mi var olmuş? Bakıyoruz Kambriyen devrinde birden var olmuş. Artık evrim bitti. Evet. Yani bundan sonra ispatlanır mı acabası yok. Yani bir odada, boş bir oda düşünelim. Penceresi falan olmayan bir oda düşünelim. İçinde de hiçbir şey yok. Birisi diyor ki buranın içerisinde bir adam var. Birisi diyor yok. Çok kolay, açıp bakarız. Baktık ve yok. Evet. Bitti yani. Bundan sonra artık oluşur mu o adam içeride diye bir şeyin ısrara, evet, gerek yok yani.
Şunu bir en son ekleyelim mi? Demin anlatırken eksik bıraktık. Demin şunu gösterdik. Harf eklenmeleri ve harf çıkması söz konusu oluyor. İşte delesyon ve insersiyon dedikleri bir mekanizmayla. Yeni genetik bilgi de harf genetik bilginin içerisine giriyor. Ya da mevcut olan harflerde çıkma oluyor. Bunda mutasyon meydana geliyor. Bakın ne oluyor biliyor musunuz böyle bir şey olduğunda? Buna çerçeve kayması mutasyonu deniyor. Tek bir harf kayması olduğu zaman, yani tek bir harfi çıkarsanız ya da tek bir harf ekleseniz. Şimdi bakın harfler burada proteini kodluyor. Her üç harf bir amino asidi kodluyor. Bakın burada histidin amino asidi var, serin var, değil mi? Bu şekilde devam ediyor böyle. Her biri birer amino asit bunların. Tek bir harfi çıkartıp eklediğiniz zaman siz bütün amino asitler değişiyor. Bütün sıra kaydığı için, harf dizilimi hepsi kaydığı için bakın tamamen farklı bir yapı oluştu, değil mi? Buradaki amino asitlerden. Histidin bambaşka bir amino asite döndü. Serin bambaşka bir histidine döndü. Histidin treonine döndü. Bütün proteinin yapısı değişiyor ve tamamen işlevsiz hale geliyor.
Bu olduğunda ne olduğuna dair sende bir güzel bir film vardı. Parmaklarla ilgili.
Parmak, evet.
Değil mi?
Evet. Yani onu da göstereyim. Ekip,
evet, yeri sonra.
Doktor hocam sen daha iyi biliyorsun onu. Şimdi bu
estağfurullah.
DNA içerisinde Ya da filmi gösterelim, ondan sonra şey yapalım.
Ama belki bulmak zamanı alacaksa.
Bunda çok ilginç bir hikmet daha var. Şimdi bu DNA'da harfler, değil mi? 4 harf kullanılıyor. Bunların üçerli grupları, işte her biri bir amino asit ifade ediyor. Şimdi bu sayı o kadar hikmetli ki, bilgi teorisi diye bir alan var. Bu 20. yüzyılın ikinci yarısında çıktı ortaya. Bu teoriye göre işte biz bilgileri kodlayarak karşı tarafa iletebiliyoruz. Burada da bir kodlama yapılıyor ve kodlamanın sayısı da 3 olarak seçiliyor. Şimdi bu başka sayı da olabilirdi. Yani mesela 4 de olabilirdi, değil mi? 4 tane harf yan yana geldiğinde bir amino asit ifade edebilirdi. 5 olabilirdi, 2 olabilirdi, 1 olabilirdi. Burada 3 olağanüstü mükemmel bir seçim. Neden? Çünkü canlılıkta kullanılan 20 çeşit amino asit var. Bir defa bunu karşılayabilmek lazım. Eğer 1 ve 2 sayısı olsaydı, kodlamada bu seçilseydi olmayacaktı. Biri 4 tane seçenek olacaktı, diğerinde de 16 tane. 3'ten 3 olduğunda oluyor. 64 tane ihtimal oluyor. 20 tane amino asit belirtebiliyorsunuz bunda. Daha sonraki seçenekler 4, 5, 6 gibi geometrik olarak artıyor. Yani 256, işte 1024 gibi çok abartı sayılar olacaktı. Yani 4 ile 5 ile de olabilirdi. Ama 20 tane amino asit için çok elverişsiz bir sistem. Değil mi? Yani 24 tane şeyi atamak çok elverişsiz. 64 mükemmel. Ayrıca şunu da sağlıyor 64. Mesela 64'ten 20 tanesi kullanılırdı ve biterdi. Geriye kaç tane kalırdı? 44 tane kalırdı, değil mi? Bu da israf gibi olurdu. Halbuki öyle olmuyor. O diğer 44 tanesinin 41'i de dağıtılıyor. Yine o 41'i de yine 20 amino asit ifade ediyor. Böylece her amino asit yedekli bir şekilde ifade ediliyor. Bu şunu sağlıyor. Birincisi, bazı mutasyonlar olsa bile bir koruma sağlanıyor. Yani her mutasyon evet. da bozmuyor. Yani bir hata olsa bir şey bozmuyor. İkincisi, geri kalan 3 tanesi de özel bilgiler taşıyor. Yani işte başlama bilgisi, sonlanma bilgisi gibi bilgilere ayrılıyor. Yani her aşaması mükemmel bir şekilde düşünülmüş. Yani olağanüstü bir zeka örneği.
Yaratılmış.
Allah'ın olağanüstü kudretini, olağanüstü sanatını gösteriyor. Tesadüf o kadar komik yani bir iddia bu. Evet. Sadece buna baktığınızda.
Tam anlaşılmamış olabilir. Evet. Şimdi üçerli gruplarda bazen aynı üç grubun bir harfi farklı olmak üzere birkaç tane dizilim aynı amino asidi kodluyor. Bu işte koruma mekanizması sağlıyor. Yani üçlü kodonlarda, üçlü harf dizisinde sondaki bir harf değiştiği zaman bazen yine aynı amino asit olabiliyor. Allah bu şekilde bir koruma mekanizması yaratmış. Ama daha da ötesi var. Hataları tanıyıp değiştiren sistemler var DNA'nın içerisinde. Asıl korumayı o meydana getiriyor. Çünkü 10 milyonda bir de olsa bir hata payı var bölünme esnasında veya dış etkenlerle de olabiliyor bu. Onu görüp tanıyan enzimler var ve bunlar DNA'da kodlanmış olarak var.
Maşallah.
Yani hatayı tanıyor ve anında düzeltiyor, oradan kaldırıyor. Yoksa her hücrenin, 100 trilyon hücrenin 100 trilyon kanseri olması gerekirdi insanda. Ama böyle olmuyor. Ayrıca kanserli hücreleri tanıyıp onları tahrip eden bağışıklık sistemi var. Bir de o şekilde bir koruma sistemi var. Hücrenin anormal olduğunu tespit ediyor ve onu ortadan kaldırıyor bağışıklık sistemi. Ve bağışıklık sistemi kendi hücrelerine zarar vermiyor insanın. Özel bir tanıma mekanizmasıyla yaratılmış maşallah. Kendi hücreleri de bir hücre olmasına rağmen ona zarar vermiyor. Başkasının hücresi olduğu zaman hemen ona saldırıyor. Mesela böbrek nakli yaptığınız zaman bunun için zarar görür o verdiğiniz böbrek. Başkasının dokusu olduğunu hemen fark eder bağışıklık sistemi ve saldırıya geçer. Bunun için bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar verirler. Ben mesela kemik iliği nakli olduğumda yıllarca bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanmıştım. Çünkü benim kendi vücuduma saldırması söz konusuydu. Ben kemik iliğinin başkasından aldığım için ben. Böbrek nakli olduğu zaman da insanın bağışıklık sistemi o verilen böbreğe saldırıyor bu sefer. Veya karaciğere işte neyse. Dolayısıyla öyle bir ilaç kullanmanız gerekiyor. Ama İnşallah. Kendi vücuduna da zarar vermiyor. Özel bir tanıma mekanizması. Tabi bu da muhteşem bir yaratılış ispatlıyor.
Ayet okuyayım hocam istersen. Şeytan Allah'a sınırım. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir. O göz uyumsuzluk bulmaktan umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. Diyor Allah ayette inşallah.
Maşallah.
Yani. Evet inşallah defalarca yani gözünü gezdir derken Allah inşallah Allah alem inceleme yap, bilimsel araştırma yap demiş olabilir inşallah. istediğimiz kadar araştırıyoruz. Hiçbir şekilde bir çelişki, hiçbir şekilde bir uygunsuzluk bulamıyoruz. Her yerde muhteşem bir Allah'ın yaratılışını görüyoruz inşallah. Bir
başka ayette de Allah şöyle buyuruyor. Konu şeytandan Allah'a sınırım. O amel bakımından hanginizin daha iyi olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır. Yani ölüm de yaratılıyor. Hayat kendisi büyük bir mucize ama ölüm de çok büyük bir mucize. Şu ekrandaki resim tam da bununla alakalı. Şimdi burada hücrenin ölümüyle ilgili bir konu var. Bilim adamları bunu son yıllarda buldular. Son 10-20 yılın keşfi. Programlı hücre ölümü deniliyor buna. Normalde hani insan bakıyor değil mi? Sonbaharda yapraklar sararıyor. Veya işte bebek olurken organları oluşuyor. Orada el oluşurken bazı hücreler ölüyor falan. Çok çeşitli aşamalarda ölüm gerçekleşiyor. Hücre ölümü gerçekleşiyor. Ama bu hücre ölümü gerçekleşmesi de başıboşluğa bırakılmamış. Çok özel sistemler yaratılmış. Halbuki evrimciler ne diyor? Hayat bir yaşam mücadelesi diyor. Herkes ayakta kalmaya çalışıyor diyor. Halbuki hücrenin içine hücrenin ölümü kodlanmış. Yani normalde bencilliği öne süren bir teoride bunun kesinlikle olmaması lazım. Her ne olursa olsun yaşamı hedef edinmesi lazım ve ölümden kaçması lazım. Halbuki başkalarının daha uygun bir şekilde yaşayabilmesi için, hücrenin canlının bütünün uygun bir şekilde devam edebilmesi için hücrenin içine ölüm mekanizmaları konmuş. Bu iki şekilde gerçekleşiyor. Birincisi hücrenin dışından gelen bir emirle oluyor. İşte daha demin de ifade ettin. Savunma sisteminde oluyor. Mesela bazı savunma sistemi hücreleri olabilir ki kendimize saldırır. İşte onda tanıyıcı hücreler, T hücreleri mesela bu tarz zararlı hücreleri tanır ve dışarıdan gelen bir emirle ölüm emrini başlatır. Birincisi yani bu dışarıdan gelen bir emirle hücre ölümü başlatılıyor. İkincisi hücrenin kendisi de zamanla yıpranır. Yani her şeyin yıprandığı gibi hücre de yıpranıyor. İçinde zararlı maddeler oluyor, işte proteinler bozuluyor, işte DNA bozuluyor, şu bu. O tarz durumlarda da hücrenin imha edilmesi gerekir. Orada da yani bilim bunu keşfedemedi hala mekanizmasını. İçeriden gelen bir emirle, yani burada şüphesiz Allah'ın üstün aklı tecelli ediyor. İçeriden gelen bir emirle hücrenin ölümü gerçekleşiyor. Bunun detayına girdiğimizde olağanüstü ilginç sistemler var. Bir alttaki resme geçebilirsek, yani evet. O önce gösterdiğim, daha aşağı. Mesela bu. Bu hücre zarında bulunan bir yapı. Çok sayıda proteinin el ele vermesiyle oluşuyor. Bu ölüm alıcısı deniliyor buna. Ölüm alıcısı, mesela savunma hücrelerinde T hücreleri bu alıcıyı uyarıyor. Bunun uyarılmasıyla beraber tıpkı şuna benziyor. Bir domino taşına vurduğunuzda ne olur? O diğerini düşürür. O diğerini düşürür. Bir hareket başlar. Burada da öyle bir şey gerçekleşiyor. Hücre içinde kas-baz enzimleri denilen enzimler var. Bu enzimler aktif hale geliyor. Onlar da başka enzimleri aktif hale getiriyor. Ve tam anlamıyla ölüm makineleri hücrenin içinde çalışır hale geliyor. Yani dikkat edelim. Öncesinde de bulunuyor hücrenin içinde. Ama bir emirle doğru zamanda ki verilen bir emirle bunlar aktif hale geliyor. Ve bu enzimler artık proteinleri kesiyor, DNA'yı kesiyor. Ondan sonra tamir mekanizmaları devre dışı bırakıyor. Hücre adım adım ölüme doğru götürülüyor. Yani maşallah. Her yanıyla mükemmel bir sistem.
Ama evrime göre böyle bir şey olamaz. Olmaması hücre lazım. Hücre kendi içine niye öldüreceği bir sistem koysun değil mi?
Kontrollü Allah tarafından yaratılmış maşallah.
Evet, maşallah.
Bitirelim mi programımızın? Evet tabii. İnşallah. Estağfurullah.
Müminin suresi şeytanın Allah'a sınırım 12. ayetten itibaren okuyorum. Şeytanın Allah'a sınırım. Andolsun biz insanı süzme bir çamurdan yarattık. Sonra onu bir su damlası olarak savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik. Sonra o su damlasını bir alak, embriyo olarak yarattık. Ardından o alakı, hücre topluluğunu bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Sonra bir başka yaratılışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir.
Maşallah.
Maşallah.
O zaman izleyicilerimiz daha fazla uykusuz bırakmayalım inşallah. Yarın saat 22'den itibaren bizi harunyahya.tv hocamızı harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo'dan, Aksu TV ve Kaçkar TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. İnternet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo, Aksu TV ve Kaçkar TV'den izleyebilirsiniz. İnşallah. Herkese hayırlı geceler diliyorum.
Hayırlı geceler. İnşallah.